Ayrım 14, sayfa 184. 8. Kadın dumana boğulmuş öğretmen odasına girdiği an Laszlo ona doğru çekildiğini hissetmişti. Çikolata rengi teni parlıyor, odadaki ışık bir heykeltıraşın elinden çıkma hatlarını aydınlatıyordu. Özellikle yürüyüş biçimiyle, güçlü ve vakur adımlarıyla mekanın ve içindeki herkesin sahibi gibiydi. İki eski kanepenin arasında kendine bir yol bulmaya çalışırken neredeyse odadaki herkesin gözü onun üstündeydi. Erkeklerin arzuladığı, kadınların nefret ettiği bir tipti ve ona doğru yürüyordu. Yanına gelince, ''Laszlo Coel mi?'' diye sordu. ''Ta kendisi. Size katılabilir miyim?'' Laszlo, karşısındaki boş sandalyeyi işaret etti. ''Lütfen.'' Kadın, kıvrak bedenini sert plastiğe sanki dünyadaki en rahat sandalyeymiş gibi yerleştirerek oturdu. Yedi çift kulak, pek de zarif olmayan bir şekilde onlara yönelince odadaki mırıltı da azalmıştı. ''Adım Darian Washington.'' dedi kadın elini uzatarak. Laszlo'nun dokunduğu ten ılık ve pürüzsüzdü. Darian, elini çekmeden önce onunkini hafifçe sıktı. Aralarındaki temas kesilince hissettiği hayal kırıklığı Laszlo'yu şaşırttı. ''Eğitim müdürlüğünden geliyorum. Eyaletteki yetenekli çocuk programlarını inceliyoruz ve sizin derslerinizden birini takip etmek istiyorum. İzin verir misiniz?'' ''Tam olarak neyi inceliyorsunuz?'' ''Eğitim teknikleri, sınıf dinamikleri, öğrenci performansı ve başka kimi faktörler?'' ''Neden asıl ilgi alanınızın başka faktörler olduğu hissine kapılıyorum acaba?'' ''Çünkü sizleri güçlü bir insansınız. Bu faktörlerin neler olduğunu benimle paylaşmak istemezsiniz herhalde.'' Darian gülümsedi ve Laszlo onun koyu kahverengi gözlerinin içine baktı. O gözlerde sanki kedilerinkini anımsatan bir şey vardı. Muziplik dolu ama ölümüne ciddi. ''Sınıfınızda oturmama izin verin, sonra akşam yemeğinde bu konuyu tartışalım. Siz mi ısmarlıyorsunuz? Daha da iyisi, New York eyaleti ısmarlıyor. Vergi mükelleflerinin davetini reddedemem. Harika.'' Darian sandalyesini sessizce itip zarif bir hareketle kalktı. ''Öyleyse 5. derste görüşürüz.'' Beyaz saçlı matematik öğretmeni Bradford Pierce, kadın kapıdan çıkar çıkmaz Laszlo'ya döndü. ''Neydi bu böyle?'' ''Emin değilim.'' dedi Laszlo. ''Ama öğrenmek için can atıyorum.'' Her zamanki gibi yerine oturan son kişi grimasdı. Laszlo, sakin bir şekilde sınıfın en arkasına oturan Darian'ı işaret etti. ''Başlamadan önce size Bayan Washington'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi bugün burada gözetmen olarak bulunuyor. O nedenle lütfen beni akıllı biri gibi göstermek için elinizden geleni yapın.'' Öğrenciler dönüp Darian'ı alıcı gözle süzdü. Erkekler onun ısmarlama olduğu hemen anlaşılan siyah tayırının altındaki düzgün bedenini aç gözlerle sindirirken kızlar da beğeni ve kıskançlıkla karışık bir güvensizlik duygusuyla baktı. Birisi bir ıslık çalınca oğlanların bazısı gülüştü. Gözlerini Darian'ınkilerden ayırmamasına rağmen suçluyu belirleyen Laszlo, ''Bay Grimas!'' dedi. ''Ne?'' diye sordu Steve. Yüzünde kanarya kapmış kedi gülümsemesi vardı. ''Size bir öğüt. Şansınızı pokerde denemeyin. Şimdi eğer hepiniz Bayan Washington'ı kesmeyi bitirdiyse dersimize başlayalım. Dün nerede kalmıştık?'' ''Tesla!'' dedi Wintersey. Sesi yumuşak ve güvenliydi. ''Teşekkür ederim Bayan Z. Dersten sonra Bay Cohen onun hakkında bana çok güzel bir soru sordu. Bay Cohen, sorunuzu lütfen sınıfla paylaşır mısınız?'' Elia rahatsız bir tavırla bakışlarını önüne indirirken, onun neden Edison gibi ünlü olmadığını merak etmiştim. ''Evet,'' dedi Laszlo. ''Birincil neden şu ki, Tesla oyunu kurallarına göre oynamadı. Bir bilim adamı olarak daha yetenekli olmasına rağmen, iş adamı olarak Edison ondan daha iyiydi. Tesla'nın sorunu hiçbir zaman pes etme işiydi. Pes etmenin kendisi için daha yararlı olacağı durumlarda bile direndi. Örneğin akımlar savaşını alternatif akımın kazanmasından sonra bile elektrik dağıtımını iyileştirmek için yeni yollar aramaya devam etti. Elektriği vericilerle argon gazı doldurulmuş alıcı küreler arasında havadan iletecek bir sistem geliştirdi. Bu yeni teknolojiyi birçok yatırımcıya gösterdiği halde J.P. Morgan dışında kimse ilgilenmedi. Winter, ''Morgan ilgilendiyse bu teknolojiyi neden bilmiyoruz?'' diye sordu. Morgan, Daha önce Edison'un doğru akım teknolojisine yapmış olduğu yatırımdan ötürü bir servet kaybetmişti. Ve o nedenden ötürü Tesla'dan pek az etmiyordu. Yine de çok düşük bir teklifte bulundu. Tesla bunu reddetti. Ve o gece çıkan yangında laboratuvarı tümüyle yandı. Tesla o olayda her şeyini kaybetti. Tüm araştırmaları, tasarımları, icatları yok oldu. Laboratuvarı kimin yaktığı hiçbir zaman anlaşılmadı. Ama Tesla mesajı almıştı. Elektriksel bir dağıtım sistemi geliştirmekten vazgeçti. Yani boyun mu eğdi diye sordu Eliyah Cohen. Sesinde sanki korku vardı. Yanıt ortada dedi Laszlo. Bugün şehirde içleri gaz dolu küreler görüyor musunuz? Ne yazık ki bilim bile kapitalizme karşı gelemez. Betamax ve VHS gibi diye söze karıştı Steve Grimes. Aynen öyle dedi Laszlo. Hazır bu konu üzerindeyken size Tesla'nın bir icadından daha söz edeyim. İddiaya göre Tesla 1915 yılında havadan güç üreten elektromanyetik bir makine geliştirdi ve elde ettiği enerjiye eterik güç adını verdi. 1931'de havadan ürettiği güçle çalışan eterik güdümlü arabanın çalışan bir modelini bitirdi. Tesla yeğenlerinin şahitliğinde bu arabayı saatte 145 kilometreyi varan bir hızla ve 80 kilometre kadar kullandı. Bu da günümüzde yollarda göremediğimiz bir şey işte. Doğru. Enerjinin kaynağını soran yeğenine Tesla bunun gizemli bir radyasyon olduğunu ve kaynağını bilmese de insanlığın onun varlığından son derece memnun olması gerektiğini söyledi. Tesla artık gizliliği bir saplantı haline getirmiş ve paranoyak olup çıkmıştı. O nedenle de makinenin tasarımını kimseyle paylaşmadı. Hayatının kalan 12 yılı boyunca telegüç adını verdiği ve küresel yıldırımlarla plazma üzerindeki araştırmalarına dayanarak tasarladığı bir sistemi geliştirmeye çalıştı. Tesla aygıta ölüm ışını adını takmıştı. Vay be! Evet Bay Grimes, gerçekten de vay be! Ne yazık ki bu ışının neden olduğu tek ölüm büyük olasılıkla kendininki oldu. Silahı 5 Ocak 1943'te ABD Savaş Bakanlığı'na teklif etti. 3 gün sonra kaldığı otel odasında ölü bulundu. Hemen ardından da FBI tüm araştırma notlarına el koydu. Sonra ne oldu diye sordu Steve heyecanla. Laszlo başını iki yana salladı. Hiçbir şey. Ya araba dedi Winter. Ölüm ışını diye atıldı Steve. Tesla'nın notlarına ne olduğunu kimse bilmiyor. Çoğu insan onun ölüm ışınının Ronald Reagan'ın Yıldız Savaşları savunma sisteminin ilham kaynağı olduğuna inanır. Ama bunların hepsi sadece birer varsayımdan öteye gitmez. Bu öyküden çıkartmamız gereken ders ne Bay Cohen? Bir tahminde bulunmak istemez misiniz? Eliyah biraz kuşkulu bir tavırla "Devletle savaşamazsınız olabilir mi?" diye önermede bulundu. Evet, bu bir yorum. Benimkisi ise biraz daha karanlık. Devletle savaşabilirsiniz ama buna kalkışırsanız büyük olasılıkla kaybedersiniz. Hatta sizi öldürebilirler bile. Elbette ki bu denememeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Şimdi, kitaplarınızı 154. sayfayı açarsanız, dersin eğlenceli kısmının sona erdiğini ve sınavda gelecek konularla ilgili kısmının başladığını anlayan sınıftan homurtular yükseldi. Laszlo öyleyken bile onları oyalamayı başardı. Aslında her zaman öğrencilerini eğlendirmeye çalışırdı ama o gün özel bir nedeni vardı. Darian Washington. Kadın orada yokmuş gibi davranmaya çalışsa da sürekli göz göze geliyorlardı. Bir mikroskopun altında gibiydi. Yılın öğretmeni ödülünü 3 yıl peş peşe kazanmış olmasına rağmen kendini yine de yetersiz hissediyordu. Sonunda çalan zil Laszlo'yu hem rahatlattı hem de hayal kırıklığına uğrattı. Öğrenciler çıktıktan sonra Darian geriye yaslanıp sandalyesini duvara dayadı ve dizlerine kadar çıkan deri çizmelerini önündeki sıranın üstüne koydu. Dudaklarında muzip bir gülümsemeyle Laszlo'ya dönmeden önce bir süre tavana baktı. Oldukça başarılı bir oyuncusunuz Bay Coel. Teşekkürler dedi Laszlo. Gösterimi herkese açmayı düşünüyorum. Nikola Tesla ve diğer az tanınmış bilim adamlarının komiklikleri. Sizi gerçekten dinliyorlar. Yetenekli çocuklarınızın diğer tüm öğretmenleri oldukça uğraştırdığını duydum. Ama size gelince mum gibi oluyorlar anlaşılan. Sırrınız nedir? Çocuklar yetişkinlerden çok daha duyarlıdır. Hafife alındıklarını derhal anlarlar. Hele yetenekli olanlar için bu daha da zor. Çünkü onları eğitmekle görevli olan insanlar önüne fazladan bir engel daha çıkartıyorlar. Nedir o? Kıskançlık. Bu çocuklar sadece zeki değil. Onlar birer dahi. Biz öğretmenler onları sadece koruyan, temel sağlayan abartılmış bebek bakıcılarıyız. Bu çocukların hepsinde kaderinde bizimkilerden daha önemli birer yaşam yazılı. Ümit edebileceğimizin en iyisi. Bir gün bizleri sevgi ve şükranla anmaları. Darian ayaklarını indirip sandalyesinden kalkarken, "Sizin kendinizi bebek bakıcısı olarak gördüğünüze inanmıyorum," dedi. "Öyle düşünseydiniz bu kadar çaba göstermezdiniz." Laszlo eliyle arkasındaki yazı dolu tahtayı işaret ederek, "O mu?" dedi hafif alan bir ifadeyle. "Onlara ayaküstü uyduruyordum." "Kendinizi gerçekten nasıl görüyorsunuz?" diye sordu Darian ve yavaşça ona doğru yürüdü. Laszlo yırtık yeşil deri kaplı döner sandalyesine çöktü. Arkaya yaslanınca sandalye gıcırdadı. "Soran kim? Beni yemeğe davet eden güzel kadın mı? Yoksa eğitim müdürlüğünden gelen kadın mı?" Darian gülümsedi. "Birincisi, kendimi bir koruyucu olarak görmek isterim. Bu çocukların hepsini tek tek seçtim. Normal okullarından alıp buraya getirdim. Gerçi eski okullarında çoğu zaten diğer çocukların sataştıkları tiplerdi. Ama yine de onların mutluluğundan kendimi bir yere kadar sorumlu hissediyorum. Ya Winterzy? Bana daha çok sınıf başkanı olacak bir tip gibi geldi. Kuralı ispatlayan istisna. Winter oldukça sıra dışı biri. Zeki, olağanüstü karizmatik, zarif ve giderek gerçek bir afete dönüşüyor. Ayrıca harika bir müzisyen. Okul orkestrasının bir sonraki konserine gelmelisiniz. İnanın, alıştığınız tarz bir 8. sınıf gösterisi olmayacak. İnanırım, dedi Darian boş sıralardan birinin üstüne otururken. Yani hepsi bu mu? Siz onların sadece koruyucu meleği misiniz? Sonsuza dek koruyamazsınız o çocukları. Koruyamam, dedi Laszlo. Ama onlara normal olarak sınıfta öğretilmeyen şeyleri öğretebilirim. Ne gibi? Kendine güven örneğin. Eliyah Cohen'i ele alalım. Şu kızıl saçlı gergin çocuk mu? Evet. Önceki okulunda elini hiçbir zaman kaldırmadığı gibi dünyada kuzeni dışında tek bir arkadaşı da yoktu. Laszlo konuşurken bir yandan da öfkelenmekten kendini alamıyordu. Eliyah da öteki çocuklarının çoğu gibiydi. Yanlış anlaşılmış. Eğer daha önce ulaşmayı başarabilmiş olsa çocuk belki de kendi gölgesinden korkan biri olmazdı. Bana sorarsanız hala oldukça utangaç görünüyor. Doğru, ama kabuğundan çıkmaya başladı. Artık sınıf tartışmalarına katılıyor. Baksanıza, dün dersten sonra yanıma yaklaşıp bana bir soru sordu. Buraya ilk geldiğinde gözlerime bile bakamıyordu. Ama üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Her derste ona bir şeyler soruyorum ve o da cevap veriyor. Buraya en azından herkes kadar ait olduğunu öğrenmeye başladı. Aslında herkesten fazla layık buna ama asla itiraf etmez. Özellikle de kendine. Siz bunlara gerçekten inanıyorsunuz, dedi Darian başını sallayarak. Laszlo ellerini kaldırdı. Suçluyum. Peki ya siz? Siz inanmıyor musunuz? Darian yerinden kalkarken, ben de inanıyorum, dedi. Ancak inandıklarım biraz daha farklı şeyler. Bu akşam konuşuruz bunları. Köşe kahvede. Nerede olduğunu? Batı 4. cadde. Orayı biliyorum. Harika burger yaparlar. Sizin için uygun mu yani? Elbette. Oraya sık sık giderim. Sadece sizin daha ziyade kumaş peçete kullanan bir tip olduğunuzu düşünmüştüm. Biradan yapış yapış olmamış zeminleri tercih eden birisi yani. Öyleyim zaten, dedi Darian. Ama bu gece değil. Size sahanızda oynama avantajını tanımak istemiştim. Bir oyun oynadığımızı bilmiyordum. Hayatın kendi bir oyundur. 8'de görüşürüz. Sınıftan çıkan kadının arkasına bakan Laszlo nasıl bir şeye bulaştığını düşündü. Aslında önemli de değildi bu. Bilmiş olsaydı bile onun cazibesine karşı koymaya gücü yetmezdi. 9. O günün aslında Peder Sullivan'ın hayatının en mutlu günü olması gerekirdi. Beklediği haber sonunda sabah saatlerinde gelmişti. Papalığın Birleşik Devletler Elçisi Başpiskopos Jean Jadot arayarak Piskoposlar Konseyi'nin kendisini Boston bölgesi Piskopos yardımcılığı için önerdiğini ve Vatikan'ın da bunu uygun gördüğünü bildirmişti. Yaşlı din adamı o görev için yıllardır uğraş veriyordu. Ve şimdi rüyalarının sonunda gerçekleşiyor olmasına rağmen ruhu bodrumdaki iblis yüzünden karanlıklar içindeydi. İşin ironik yanı başpiskoposun konuşmanın sonunda söylediği sözlerde yatıyordu. Papa hazretlerini en çok etkileyen şey sizin yetimlere yönelik çalışmalarınız oldu. Bununla gurur duymalısınız. Teşekkür ederim demişti Peder Sullivan ve aklı jile ve içindeki iblise kaymıştı. Ama daha yapılması gereken çok şey var. Her zaman öyledir. O gece merdivenlerden bodruma inerken aynı sözler sürekli kulaklarında yankılanıyordu. İblisin hücresine girince soluğunu tuttu. Oda pislik ve idrar kokuyordu. Kızın bacaklarının arasında koyu bir leke vardı. Ne bekliyordun ki? Sonsuza dek tutmasını mı? Beynindeki azarlayan sesi duymazdan gelerek elindeki zinciri tavandan inen pis su borusunun etrafına sardı ve Jill'in hareketsiz yatan bedeninin yanına döndü. Bir kese kağıdının içinden iki çift kelepçe çıkarttı. Zinciri birinin etrafına sardıktan sonra gümüşten yapılma kalın bir asma kilitle bağladı. Sonra da tenine dokunmamaya özen göstererek kelepçeleri Jill'in bileklerine geçirdi. İkinci kelepçeyi ise ayak bileklerine taktı. Ancak ondan sonra kızı bağlayan ipi kesti. Tüm ipler kesilince hızla geri çekildi. İblis hafifçe inledi. Kollarını kaldırmaya çalıştı ve acıyla bağırdı. Uzun süre aynı pozisyonda kaldıkları için uyuşmuşlardır, dedi peder. Kımıldatırsan kan dolaşımı yeniden başlar. Bir daha dene. Jill dişlerini sıkıp ince titreyen kollarını tekrar kaldırdı. Dirsekleri kulak seviyesine geçince onları V şeklinde kıvırdı ve yanına çekti. Kelepçelenmiş bilekleri tok bir sesle göğsüne düştü. Hızla soluyarak bir süre dinlendi. Sonra doğruldu ve yavaşça bacaklarını masadan indirdi. Ama öne eğilince dengesini kaybederek taş zemine kapaklandı. Peder Sullivan koşup ona yardım etmemek için kendini zor tuttu. Yerde kıvrılmış, hıçkırarak yatan kıza bakarak öylece durdu yerinde. Uzun, ince saçları yüzünün çoğunu kaplasa da titreyen dudaklarını seçebiliyordu. Koyu kırmızı kanla kaplıydılar ve çıplak ampulün altında parlıyorlardı. Kızın düştüğü yerin hemen ilerisinde minik beyaz bir üçgen vardı. Kırık bir diş parçası. Peder Sullivan'ın kalbi birden yaptıklarından dolayı dehşetle doldu. Bu bir numara. Seni yanına çekmeye çalışıyor. Peder McKenna'ya olanları anımsa. Ona neler yaptırdığını anımsa. Güçlü ol. Ve inanandan vazgeçme. Peder Sullivan kabuğunu hırpalamanın iblisi zayıflatmış olabileceğini ve o fırsattan yararlanması gerektiğini biliyordu. Ama onu, yani kızı, sorulara boğma fikri midesini bulandırdı. Masanın üstüne plastik bir bardak bıraktı ve hızla geri çekildi. Başıyla kapı göstererek, ''Sana biraz su getirdim.'' dedi. Kız hala yüzü koyun yerde yatıyordu. ''Yarın konuşacağız.'' Ertesi gece bodruma inerken, Peder Sullivan'ın yanında bir elbise torbasıyla biri boş, diğeri su dolu olan iki kova vardı. Yere dökülen suları aldırış etmeden yavaşça ilerledi ve kulağını kapıya dayadı. Ahşap kapının teması tenini ürpertiyordu. Neredeyse bir dakika boyunca orada öylece durdu. Ama tek duyabildiği kalorifer kazanının tıslamasıyla kendi kalbinin atışıydı. Aklına kızın kendini zincirlerinden kurtarmış olabileceği geldi. Sahip oldukları bedenlere olağanüstü güç veren iblisler olduğunu okumuştu. Ya zincirlerini kopartmışsa ve üzerine atlayıp onu boğmak için kapıyı açmasını bekliyorsa? Ya da daha kötüsü? Başını iki yana salladı. Saçmalıyordu. Küçük bir kızı bodruma zincirlemekten daha mı saçma? Bundan da mı saçma? Korkusuna yenik düşmeyi reddederek kapının kilidini açtı. Kapı açılır açılmaz gördü iblisi ve yapmakta olduğu şey nefesini kesti. Kız dizlerinin üstüne çökmüştü. Başı öne eğikti. Kirli saçları ensesine sıkı bir topuz şeklinde bağlanmıştı ve kelepçelenmiş elleri yüzünün önünde kavuşturulmuştu. Dua ediyordu. Çökmüş yanakları kir ve kurumuş kanla kaplıydı. Vücuduysa kirli geceliğini iki beden büyük gösterecek kadar zayıf duruyordu. Ama o görünüşüne rağmen gözlerinde Peder Sullivan'ın donup kalmasına neden olan bir samimiyet ifadesi vardı. Bir öfke, galeyan, hatta hüzünden eser yoktu. Sadece pişmanlık ve kabullenmişlik. Bu duygu o kadar güçlüydü ki yaşlı rahip önceki geceye kıyasla 10 kat artmış gibi hissedilen kokuyu fark etmedi bile. Merhaba Peder. Merhaba Aşil. Peder Sullivan kelepçeleri ve pis su borusuna giden zinciri bakışlarıyla kontrol etti. Tatmin olunca torbayı ve kovaları odaya taşıdı. Kapıyı kapattı. Seni rahatlatacak bazı şeyler getirdim. Torbadaki eşyaları birer birer çıkartıp masanın üzerine koydu. Bir rulo tuvalet kağıdı, bir çift beyaz el havlusu, şeffaf plastikten küçük bir sürahi, bir düzine kağıt bardak ve incil. Sürahiyi kovaya daldırıp suyla doldurdu. Jill onu aç gözlerle izlerken bardaklardan birine su koydu ve geri çekilip kıza ilerlemesini işaret etti. Jill sadece çok küçük adımlar atmasına izin veren kelepçeli ayaklarıyla sendeleyerek birkaç adım attı. Masanın yanına gelince bardağı kapıp dudaklarına götürdü ve bir dikişte bitirdi. Boşalan bardağı yere attı. Sürahiyi aldı. İki eliyle tutarak son damlasına kadar içti. Ardından havlunun birini kovaya daldırıp ıslattı ve yüzüne bastırdı. Alnını, gözlerini, burnunu, yanaklarını, ağzını ve çenesini silerken sular yere damlıyordu. İşini bitirdiğinde havlu kahverengiye dönüşmüş, yüzü ise solgun beyaz bir renk almıştı. Sadece buz gibi bakan gözleri aynıydı. Bir süre rahibi süzdü. Sonra utanarak gözlerini yere indirdi. Biraz yiyecek alabilir miyim? Peder Sullivan yavaşça başını iki yana salladı. Üzgünüm ama dikkatini toplayabilmen için oruç tutmalısın. Şimdi dua edelim. Jill masaya dayanarak yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Yerleştikten sonra başını eğdi ve dua etmeye başladı. Cennetteki babamız, adın kutsal kılınsın. O dua ederken Peder Sullivan, iblisin geçici de olsa kontrolü bırakıp bırakmadığını düşündü. Kız kuşkusuz ki o gece farklı davranıyordu ya da rol yapıyordu. Seni neden burada tutmam gerektiğini anlıyorsun değil mi Jill? Jill başını kaldırmadan ve gözlerini açmadan cevap verdi. Şeytanın beni eline geçirdiğini düşünüyorsunuz. Rahip duraksadı. Peki sen de ölü olduğunu düşünüyor musun? Jill başını kaldırıp ona döndü. Ama bakışları hala yerdeydi. Bilmiyorum. O diğer rahiple olanlar size saldırdığı zaman sanırım o şeye ben neden oldum. Çıldırmış gibiydim. Sizin ölmenizi istedim. Burnunu çekti. Çok üzgünüm peder. Önemli değil. Bana kötülük yapmak isteyen sen değildin. İçindeki iblisti. Jill düzgün beyaz yanaklarından yaşlar süzülürken bakışlarını ona çevirdi. Onu, o şeyi içimden nasıl atabilirim? İnanç, dedi Sullivan. Ve dua. Neden ben peder? Bilmiyorum, dedi peder başını sallayarak. Ama İncil bize Tanrı'nın bir planı olduğunu öğretir. Her şey bir nedenden dolayı olur. Duraladı. Anımsa, şeytana karşı savaş zaman kadar eskidir. Bu sadece senin mücadelen değil. Bizim mücadelemiz, tüm insanlığın mücadelesi ve ben senin o iblisi içinden atabileceğine inanıyorum. Yeter ki bunu iste. İstiyorum peder, diye atıldı Jill. Hem de her şeyden fazla istiyorum. Peder Sullivan başını salladı ve sonra İncil'ini Efesliler 6. bölümü açtı. Kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Kısa bir dua mırıldanıp birkaç ayet ileriden devam etti. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Bana sadece Tanrı'nın yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Tanrı ve iman. Doğru Jill, ona inanırsan o da sana inanır. Sonraki 3 saat boyunca ikisi de sert taş zemine diz çökmüş şekilde dua etti. Ama Peder Sullivan daima Jill'in uzanamayacağı bir mesafede durmaya özen gösterdi.